Ayrım 41.
Sayfa 471. Bunun üzerine onlardan hemen kurtulmak için anasını satayım. İsterseniz buzağıyı bedavadan alın. Yalnız bir an önce buradan defolun diye düşündüm. Oysa sayın beyler, siz bana teşekkür edeceğiniz yerde. Aman ne söylersem söyleyeyim, sanki haklı olduğumu kabul eder misiniz? Yakovlukiç umudunu yitirmiş bir tavırla kolunu yukarıdan aşağıya lanet olsun der gibi salladı. Sonra göğsünü kapının kenarına dayadı. Avuçlarıyla da yüzünü örttü. Polosev bir süredir adet edindiği gibi bir kayıtsızlıkla, aynı zamanda garip, donuk bir sesle "Öyle görünüyor ki ihtiyar haklı Pan Liatevski." Dipnot, Pan, lehçede bey anlamına gelir, dedi. "Ne dersiniz? Burası yanık kokmaya başladı. İş işten geçmeden çıkıp gitsek daha iyi olur. Bu konudaki düşünceniz nedir?" Diatevski otomatik tüfeği buruşuk yatağının üzerine yavaş yavaş koyarak kesin bir tavırla "Bugünden tez yok, hemen gitmeli," dedi. "Peki ilişkilerimiz ne olacak?" Diatevski "Onu sonra düşünürüz," dedi. Sonra bakışla Yakovlukiç'i işaret ederek sert bir tavırla ona çıkıştı. "Yeter Lukiç, kadın gibi sızlanıp durmayın. İyisi mi bize o sığır alıcılarıyla neler konuştuğunuzu anlatın. Paraları size tam olarak mı ödediler? Bu alıcılar buraya bir daha gelecekler miymiş?" Yakovluki çocuk gibi hıçkırıp burnunu kuşaksız gömleğinin eteğine sildi. Sonra da elini gözlerinin, bıyıklarının, sakalının üzerinde gezdirdi. Başını kaldırmadan sığır alıcılarıyla neler konuştuğunu, Celeb'in kuşku uyandıran davranışlarını anlattı. Ayrıca sığır alıcılarının bu akşam bahşiş olarak içki içmek üzere evine geleceklerini söylemeyi de unutmadı. Polosev ile Liatevski bu son söz üzerine hiç konuşmadan birbirlerine baktılar. Liatevski sinirli sinirli gülerek "Çok güzel doğrusu," diye söylendi. "Bundan daha akıllıca bir şey düşünemedin mi? Evine ne diye davet ettin onları? Kafası serif, akılsız, budala ne olacak?" "Ben onları davet etmedim. Onlar kendi kendilerini davet ettiler. Üstelik hemen eve gitmek istiyorlardı. Güç bela akşama kadar beklemeleri için kandırabildim. Siz de sayın bayım, başkalarının size ne unvan verdiklerini bilmiyorum ama bana boşuna budala diyor, haksız yere beni aptal sayıyorsunuz. Ayol siz burada ömür tüketirken ben o herifleri hangi şeytana uyarak evime davet edebilirim? Tövbeler olsun, sizi de beni de öbür dünyaya göndersinler diye mi?" Yakovluk için yaşlı gözleri öfkeyle parladı. Sözünü de artık gizleyemediği bir kızgınlıkla bitirdi. "Siz sayın subay beyefendiler, 917 senesine kadar hep kendinizi akıllı görüyordunuz. Erleri aynı zamanda kazakları da azıcık kafadan sakat insanlar olarak kabul ediyordunuz. Kızılar size bazı şeyler öğrettiler. Öğrettiler ama anlaşılan siz hiçbir şey öğrenmemişsiniz. Bu dersler hiç de yararınıza olmamış. Yaşadığınız önemli olaylardan da hiç mi hiç ders almamışsınız." Polosev Liatevski'ye göz kırptı. Liatevski perdesi sımsıkı örtülü pencereye baktı. Polosev ise Ostronov'un ta yakınına geldi. Elini omuzuna koyarak sakinleştirmek ister gibi gülümsedi. "Bu saçma şeylerle kendini boşuna üzüyorsun Lukiç," dedi. "İnsan öfkeliyken neler söylemez." "Ama her lafı önemli sayılmaz. Senin haklı olduğun taraf şu. Buzağını almaya gelenler sığır alıcısıysa ben de papazım. Bu heriflerin ikisi de Çeka'dan. Birini Liatevski şahsen tanıdı, anlıyor musun? Herifler bizi arıyorlar. Ama henüz el yordamıyla aramakla yetiniyorlar. Körü körüne. İşte onun için sığır alıcısı kılığına girmişler. Şimdi sana başka bir şey söyleyeyim. Öğleye kadar buradan teker teker çıkmalıyız. Sen gidip o sığır alıcılarını 2-3 saat için oyala. Neyle nasıl oyalayacaksın? Orası senin bileceğin iş. İstersen onları bizimkilerden bir tanıdığına, bu sırada evinde bulunan birine götür. Onlarla birer vodka iç, sohbet et. Sen de onları götüreceğin evin sahibi de sakın sarhoş olup da ağzınızdan bir şey kaçırayım demeyin. Böyle bir şey yaptığınızı öğrenirsem ikinizi de gebertirim. Bunu kafana iyice koy. Sen onlara içki ikram ederken biz yavaşçacık senin avlunun arkasındaki yardan aşağı iner, bozkıra çıkarız. Oraya çıktıktan sonra da artık ara ki bulasın bizi. Oğluna söyle, hemen benim kılıcı, makineliği, şarjörü, sonra her ikimizin tüfeklerini tezek yığınları arasına iyice saklasın. Lyatevski, sizin tüfeği saklasın, benimki yanımda kalacak, dedi. Polovtsev hiçbir şey söylemeden yüzüne baktı. Sonra devam etti. Benim bütün malımı, mülkümü branda bezinin içine sarsın. Etrafına iyice bakındıktan sonra hepsini sizin ambara götürsün. Evde en küçük bir şey saklayayım deme. Sonra senden bir isteğim daha var. Daha doğrusu emrediyorum. Adıma gelecek olan paketlerin hepsini alır almaz ambarın yanında duran değirmen taşının altına koyarsın. Geceleri buraya gelir onları alırız. Söylediklerimin hepsini anladın mı? Yakovlukiç, evet efendim, dedi. Haydi git bakalım. O Allah'ın belası sığır alıcılarından da gözünü sakın ayırma. Onları buradan elinden geldiği kadar uzağa götür. 2 saat sonra biz buradan gitmiş oluruz. Akşam olunca onları evine davet edebilirsin. Bu odanın portatif karyolalarını tavan arasına kaldırt. Odayı havalandır. Göz aldatmak için buraya çer çöp at. Sonra evi görmek isterlerse onlara her tarafı gezdir. Onlar mutlaka çeşit çeşit bahaneler uydurarak senin tüfeğini de görmek isteyeceklerdir. Biz bir hafta kadar sağda solda kalırız. Sonra gene senin eve geliriz. Burada yediklerimizi başımıza kakma. Yaptığın iyilikler de masrafların da misliye ödenecektir. Davamızda başarıya ulaştığımız anda. Ama buraya tekrar gelmek zorundayız. Çünkü ayaklanma hareketini buradan, Gramyaci'den başlatacağım. Artık saati de çok yakın. Polovtsev bunu çok önemli bir haber veriyormuşçasına söyledikten sonra Yakovlukiç'i kucakladı. Haydi güle güle ihtiyar, Allah yardımcın olsun, dedi. Ostronov'un arkasından kapı kapanınca Polovtsev masanın başına oturdu. Lyatevski'ye, siz o Çekalı adamla nerede karşılaştınız, sakın benzetmiş olmayasınız, diye sordu. Lyatevski aralıksız iskemleyi masaya yaklaştırarak Polovtsev'e doğru eğildi. Onunla tanıştığından beri ilk kez olarak hiç alay etmeden, meydan okur gibi bir tavır takınmadan, ''Hiç yanılır mıyım?'' dedi. ''Bu adamı hayatımın sonuna kadar unutamayacağım. Yanağındaki yara izini gördünüz mü? O iz benim kılıcımdan kalma. Beni yakaladıkları zaman kılıcımla yanağını çizivermiştim. Benim de şu sol gözüm var ya, işte beni sorguya çekerken gözümü o patlattı. Yumruklarını gördünüz mü? Ne kadar büyüktü?'' Bundan 4 yıl önce Krasnodar'daydım. Beni bir kadın ele vermişti. Allah'a şükür o kadın şimdi hayatta değil. Daha cezaevindeyken beni ele verenin o olduğu anlaşılmıştı. Cezaevinden kaçışımın 2. günü öbür dünyaya gitti. Hem de genç, güzel bir kadındı orospu. Kuban kazaklarındandı. Daha doğrusu Kuban dişi köpeklerinden biriydi. Sizin anlayacağınız başımdan böyle şeyler geçti işte. Cezaevinden nasıl kaçtım biliyor musunuz? Lyatevski memnun memnun güldü. Küçük kuru ellerini ovuşturdu. Nasıl olsa beni kurşuna dizeceklerdi. Kaybedecek şeyim yoktu. Bu yüzden tehlikeyi göze aldım. Hatta bu uğurda biraz alçakça bir davranışa da başvurdum. Sözde bu işlerde basit bir aletmişim gibi numara yapıp savcıların başını ağrıtırken beni son derece titizlikle göz hapsinde tutuyorlardı. O zaman beni kurtulaşa götürecek son adımı attım. Korenovskaya kasabasında oturan önemsiz bir kazağı ele verdim. O adam bizim örgütteydi ama zincirin son halkasıydı. Yakalanınca ancak kendi kasabasından 3 kişiyi ele verebilirdi. Başka kimseyi ele veremezdi. Çünkü bizimkilerden hiç kimseyi tanımıyordu. Kendi kendime, o 4 budalayı varsın kurşuna dizsinler, hiç olmazsa ben kurtulurum. Bizim davamız için hayatım o 4 hayvanın, o enayi heriflerin hayatından daha önemli diye düşündüm. Şunu da söyleyeyim ki, Kuban'daki örgütte önemli bir rol oynuyordum. Ne derece önemli olduğumu şundan anlayabilirsiniz. 922 yılından beri 5 kere sınırı geçtim. Tam 5 kere Paris'e gittim. Orada Kutepov'la görüştüm. Gerçi bu 4 üyemizi ele vermiştim ama onları ele vermekle savcıyı yumuşatmıştım. Bunun üzerine benim cezaevindeki öteki mahkumlarla beraber sabahları iç avluda dolaşmama izin verdi. Bir an bile gecikmemem gerekiyordu, anlıyor musunuz? Bir akşam o ölüme mahkum Kuban ayak takımının arasında dolaşırken, daha avluda birinci dönüşü tamamlamadan baktım ki saman yığınına bir merdiven dayalı. Herhalde onu kısa süre önce getirmişlerdi. O sırada hasat zamanıydı. GPU'nun herifleri gündüz kendi atları için saman getiriyorlardı. Avluda bir daha döndüm. Daima olduğu gibi ellerim hep arkamdaydı. Üçüncü kez dönerken sakin sakin merdivene yaklaştım. Sağıma soluma bakmadan ağır ağır tıpkı sirklerdeki cambazlar gibi yukarı çıkmaya başladım. Ellerim hala arkamdaydı. Hesaplarım doğru çıktı Bay Polovsev. Psikolojik bakımdan dosdoğru bir hesap yapmışım. Benim bu çılgınca cesaretimden şaşkına dönen gardiyanlar en aşağı 8 basamak yukarı çıkmama fırsat verdiler. Ancak o zaman aralarından biri deli gibi dur diye bağırdı. Ben ise 2 basamak daha çıktım. Eğilerek 2 büklüm olmuş bir halde ta yukarı çıktım. Teke gibi dama atladım. Birbiri ardınca silahlar patladı. Çığlıklar, küfürler duyuldu. İki atlayışta damın kenarına vardım. Oradan aşağı atladım. Kendimi ara sokakta buldum. İşte hepsi bu kadar. Ertesi sabah Maykop'ta güvenilir birinin evindeydim. Beni sakat bir ucube haline getiren o koca herifin adı Hizyak'tır. Biraz önce o karı suratlı herifi gördünüz. Başka ne istiyorsunuz? Onu elimden canlı canlı kaçırayım mı? Hayır, patlattığı göz yerine iki gözü birden kapanmalı. Göze göz değil, bir göze iki göz. Polonsev, siz çıldırmışsınız diye öfkeyle bağırdı. Kişisel kin yüzünden bütün bir davayı yok edeceksiniz. Üzülmeyin, Hizyak ile arkadaşını burada öldürecek değilim. Onları köyün uzağında, Gremya Çilok'tan çok uzaklarda pusuya düşüreceğim. Sözde herifler soyulmuş gibi bir dekor da yaratacağım. Her şey olup bitiverecek. Kimse bir şeycikler anlamayacak. Paralarını da alacağım. Madem ki alım satım yaparken yakalandılar, demek iyi alıcı değiller. Siz tüfeğinizi saklayın. Ben kendiminkini yağmurluğumun altına sokuveririm. Beni vazgeçirmeye kalkışmayın, işitiyor musunuz? Kararım karar. Kimse vazgeçiremez beni bundan. Ben şimdi çıkarım. Siz de daha sonra. Cumartesi günü güneş battıktan sonra Tubyanks'ın altındaki ormanda, Pınar'ın başında geçen sefer buluştuğumuz yerde buluşuruz. Haydi, Allah'a ısmarladık. Allah aşkına bana darılmayın Bay Polovsev. Doğrusunu söyleyeyim, burada gerçekten sinirlerimiz sonuna kadar gerilmişti. Ben de zaman zaman uygunsuz davrandım, bunu itiraf ederim. Polovsev mahcup olmuş bir tavırla, ''Fazla uzatmayın canım. Bizim durumumuzda olanlar birbirine aşırı nezaket göstermeseler de olur.'' diye mırıldandı. Sonra Liatevski'yi kucakladı. Onun solgun alnından bir baba gibi öptü. Bu beklenmedik dostluk gösterisi Liatevski'yi duygulandırmıştı. Ama heyecanını belli etmek istemediği için Polovsev'e sırtını dönerek elini kapının tokmağına götürdü. Yanıma Tubyanks'tan Maxim Haritonov'u alacağım. Onun tüfeği vardır. Kendisi de zor anlarda güvenilecek insanlardandır. İzin veriyorsunuz değil mi? Diye sordum. Polonsev bir an sustu. Sonra, Haritonov bizim birlikte onbaşıydı, dedi. Yerinde karar vermişsiniz. Evet, alın yanınıza onu. Çok iyi bir nişancıdır. Daha doğrusu eskiden öyleydi. Şu anda neler duyduğunuzu anlıyorum. Faaliyete geçebilirsiniz. Yalnız ne pahasına olursa olsun, Gremyaçi'nin yakınlarında ya da içinde olmasın, bozkırda bir yerde olsun. Baş üstüne, hoşça kalın. İşiniz rast gitsin. Liatevski taşlığa çıktı, omuzlarına Ostronov'un eski püskü ceketini aldı. Kapının deliğinden ıssız ara sokağa baktı. Bir dakika sonra süvari tüfeğini sol tarafına dayayarak hiç acele etmeden avludan geçti. Gene hiç acele etmeden ambarın öbür köşesinde gözden kayboldu. Ama aşağı atlar atlamaz hemen değişti. Ceketi giydi, tüfeğini koluna aldı. Emniyet mandalını açtı. Yarın öbür tarafından yokuş yukarı tırmanmaya başladı. Vahşi bir hayvan gibi sine sine, etrafına bakına bakına, her hışırtıya kulak kabarta kabarta, aşağıda sabahın eflatun sisleri arasına gömülmüş olan köye arada bir bakarak. İki gün sonra cuma sabahı Tubyanks ile Voyskovo arasında, fundalığın alt ucundan 60 metre kadar ileriden geçen yolun üzerinde iki sığır alıcısıyla arabaya koşulu atlardan biri öldürüldü. Tubyanks'lı kazak arabacı öteki atın kemerlerini kesip sırtına atlamış, dolu dizgin Voskova'ya gitmişti. Olup bitenleri köy meclisine haber veren oydu. Olay yerine gelen bölge milis memuru, köy meclisi başkanı, korucu, sonra nöbetçi memurlar şu gerçekleri ortaya çıkardılar. Haydutlar ormanda saklanmış tüfekle en az 10 kez ateş etmişlerdi. İlk atışta iri yarı, geniş omuzlu Celep öldürülmüştü. Arabadan yüzüstü düşmüştü. Kurşun tam kalbine saplanmıştı. Tıknaz sığır alıcısı avazı çıktığı kadar arabacıya "Sür!" diye bağırmış, elinden kırbacı kapmış, sağ taraftaki atı kırbaçlamak istemişti. Ama buna vakit kalmamıştı. İkinci kurşun da arabanın üzerine devrilmişti. Kurşun sol kulağının biraz üstünden kafasına saplanıvermişti. Atlar ürküp ileri doğru fırlamışlardı. Ölü sığır alıcısı 20 metre kadar ileride arabadan düşmüştü. Sonra haydutlar birkaç kez daha ateş etmişlerdi. Soldaki at dört nala giderken kurşunu yiyince takla atarak oku kırmış, üzerine gelen arabayı da devirerek düşüvermişti. Arabacı sağ kalan atın gergin kayışlarını kesmiş, hemen dört nala kaçmıştı. Haydutlar peşinden birkaç kez ateş etmişlerdi ama herhalde niyetleri onu öldürmek değil, sadece gözdağı vermekti. Çünkü arabacının söylediğine göre kurşunlar ta yukarılardan geçmişti. Her iki ölünün cepleri de ters yüz edilmişti. Üzerlerinde hiçbir kağıt yoktu. Boş cüzdan yolun kenarındaki otların arasına fırlatılmıştı. Haydutların ceplerini araştırırken sırt üstü çevirdikleri celebin yüzündeki ize bakılırsa biri ayakkabısının topuğu ile sol gözünü patlatmıştı. İki savaş görmüş, gün geçirmiş bir kazak olan köy meclisi başkanı milis memuruna "Baksana Luka Nazariç, ölüye karşı bile ne saygısızlık etmiş alçak, namussuz, adam ona ne yaptı ki? Hangi tavuğuna kış dedi, yoksa karımı paylaşamadılar nedir? Basit haydutlar böylesine vahşi davranışlarda bulunmazlar," dedi. Sonra da ölen adamın boş kalan göz oyuğuna, yanağına, dağılmış, donmuş kanlı et parçasına bakmamaya çalışarak mendiliyle yüzünü örttü. Doğrularak içini çekti. Millet ne alaksız oldu. Herhalde kötü niyetli bir takım adamlar bunları gözetlemişler. Üstelik paralarına da konmuşlar. Öyle bir iki binlik değil. Kim bilir ne para çalmışlardır. Allah kahretsin bu herifleri. Para yüzünden arslan gibi adamlara kıymışlar. Hinsyak ile Boyko Gluhov'un ölüm haberlerinin Gremyaçi'ye geldiği gün Nagulnov kolhoz başkanlığı odasında Davidov'la baş başa kalınca "Semyon, sen bu işlerin nereye yöneldiğini anlıyor musun?" diye sordu. "Sen ne kadar anlıyorsan ben de o kadar. Bu işte Polovsev'in ya da yardakçılarının parmağı vardır. Doğrusu bu." "Orası öyle. Yalnız bir tek şeyi anlayamıyorum. Bu adamların kim olduklarını nasıl öğrenmişler? Mesele bunda işte. Bunu kim tahmin edebilirdi?" "Bu meseleyi ne sen çözebilirsin ne de ben. Bu iki bilinmeyenli bir denklem gibidir. Oysa ne sen ne de ben cebir konusunda kuvvetliyiz, değil mi ya?" Nagulnov uzun süre hiç konuşmadan bacaklarını kavuşturmuş, gözlerini dalgın dalgın tozlu çizmesinin ucuna dikmiş olarak durdu. Neden sonra? "Bilinmeyenlerden birini çözdüm," dedi. "Söyle bakalım neymiş?" "Kurt kuzuyu ininin yakınında boğazlamaz." "Yani ne demek istiyorsun?" "Şunu demek istiyorum. Onları öldürenler uzaktan gelmişler. Ne Tubyanks ne de Voskova köyünden. Orası besbelli." "Sence madenciler şehrinden mi, yoksa Rostov'dan mı geldiler yani, öyle mi düşünüyorsun?" "Yo, kesin söyleyemem. Belki de bizim köyden gitmişlerdir." Davidov bir an düşündü. Sonra, "O da olabilir," dedi. "Sen bir tahmin yürütebiliyor musun Makar?" "Bence komünistler açık göz olmalı. Uykudan azıcık fedakarlık etmeli. Geceleri de yavaşça gizli gizli köyde dolaşıp etrafı gözden geçirmeli. Belki de talihimiz yaver gider de köyde ya da köyün dışında Polovsev'e, hatta herhangi bir şüpheli yabancıya rastlarız. Kurtlar ava gece çıkarlar." Davidov gülümsedi. "Bizi kurda mı benzetiyorsun yani?" diye sordu. Ama Nagulnov onun gülümseyişine gülümseyişle karşılık vermedi. Birbirinden uzakça olan kaşlarını çatarak "Kurt olan onlar, biz ise kurt avcısıyız, anlasana lafımı," dedi. Kızma canım. Bir konuda seninle aynı görüşteyim. Haydi gel, bütün komünistleri bir araya toplayalım. Şimdi değil, biraz daha geç olsun. Herkes yatınca. Davidov, bunu da doğru söyledin, dedi. Ama bence köyde dolaşmak doğru olmaz. Kazaklar hemen şüphelenirler. Bana kalırsa pusuya yatmak gerekir. Nasıl pusuya yatacağız? Herhangi bir yerde mi? Bence boşuna bir iş olur. Timoşka'yı gözetlemek için pusuya yatmakta güçlük çekmedin ama onun Luşka'dan başka gidecek kimsesi yoktu. Hiçbir yere gidemezdi. Ya bunları nerede bekleyeceğiz? Köy geniş, avlular çok. Hangisinin yanında pusuya yatacağız? Her avlunun yanında beklemeye gerek yok. Hangisinin yanında pusuya yatacağımızı nasıl tespit edeceğiz? Sığır alıcıları kimlerden sığır almışlar bir kere bunu öğreneceğiz. Ondan sonra o adamların avlularını gözetlemeye başlayacağız. Öldürülen arkadaşlarımız daha çok şüpheli köylülerin etrafında dönüp duruyorlar. Onlardan sığır alıyorlardı. O haydutlar da mutlaka bu köylülerden birine sokulacaklardır. Anladın mı? Nagunov kesin bir tavırla ''Çok akıllı adamsın doğrusu.'' dedi. Bazen aklına o kadar mantıklı düşünceler geliyor ki. 27. Bölüm. Polosev ile Liatevski tekrar Ostronov'un odasına yerleşmişlerdi. Dördüncü gündür orada oturuyorlardı. Bir sabah gün doğarken Ostronov'un evini komşu pencereden gözetleyen Razmyotov'un son defa esneyip de yerinden yavaşça kalkarak evine gitmesinden yarım saat sonra gelmişlerdi. Razmyotov kendi kendine söyleniyordu. Bu Semyon'un aklına da ne saçmalıklar geliyor. Her gün başkalarının avlusunda nefes tüketiyoruz. Tıpkı at hırsızları ya da adi haydutlar gibi saklanıp duruyor. Gece sabahlara kadar uyumuyoruz. Hepsi de boş şeyler. Hani nerede o haydutlar? Kendi gölgemizi gözetliyoruz. Hepsi o kadar. Acele etmeli. Yoksa erkenden inek sağmaya kalkan karılardan biri beni görür. O zaman da dedikodu dalga dalga bütün köye yayılır. Razmyotov'u gün doğarken kapı dışarı ettiler. Acaba hangi karı onu sabaha dek uyuttu, koynunda ısıttı da adamcağız ancak gün doğarken kendine gelebildi derler. Ondan sonra laf eder dururlar. Bu da otoritemi artırmak şöyle dursun, sarsar. Bu işlere son vermeli. Varsın haydutları GPU yakalasın. Çeka memurlarının ödevini de ne diye üzerimize alalım? İşte ben bütün bir gece bahçede yattım durdum. Etrafı öyle bir gözetledim ki neredeyse gözlerim dışarıya uğrayacaktı. Bu işten sonra gündüz hiç doğru dürüst çalışabilir miyim? Şurada masanın üzerinde uyur kalırsam ne olacak? Gelenlerin yüzüne kıpkırmızı gözlerle bakarsam ne derler? Gene sürtük kerata, bütün gece sürter, sonra da sundurmada yatmış it gibi esner durur derler. Bu da otoritemi büsbütün sıfıra indirir. Şüpheler içinde kalan, uykusuz geçen gecenin yorgunluğunu, bütün ağırlığıyla duyan, aynı zamanda da bu gözetlemenin hiçbir işe yaramadığına kendi kendine inandıran Razmyotov, sakına sakına yürüyerek avluya girdi. Tam evin eşiğinde taşlıktan dışarı çıkan annesiyle burun buruna geldi. Kendini hemen taşlığa atmaya çabalayarak utangaç bir tavırla ''Benim anne'' dedi. Ama ihtiyar kadın yolunu kesti, sert bir tavırla ''Görüyorum, kör değilim'' dedi. Her gece oraya buraya sürtmeyi, eğlenmeyi artık bırakmanın zamanı gelmedi mi Andriyushka?